Ayrım 17. Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 218. Ölmeyen temas. Aynı gece Seher Vardar'ın evi. Amber'in kayınvalidesinin resim atölyesinin ışığını açtığında bir müddet kapıda durup odayı seyretti. Her şey Seher'in son kullanıp bıraktığı gibi duruyordu. Havadaki tiner boya kokusunu içine çekerek izledi. Yarım kalmış kadın portresi, raflardaki eskiz kağıtları, kitaplar, masanın üzerindeki malzemeler, kimi zarfına konmamış CD'ler, sehpanın üzerindeki açılmış sigara paketi, kül tablası ile oda soluk alıp veriyor, kendisine hayat veren insanı bekliyordu sanki. Amber'in adeta gizli bir ayini bozuyormuş hissiyle odaya girdi. Üzerindeki eşyaları parmak uçlarıyla okşayarak masanın etrafında dolaştı. Gözleri özlemle yaşlandı ve kendisini tutamayarak ağlamaya başladı. Kocasının üzüntüsüne üzüntü eklememek için onun yanında ağlamamaya özen gösteriyordu ama yalnız kaldığı anlar kayınvalidesi için serbestçe yas tutabiliyordu. Seher'in duvarda çerçeve içinde asılı portre fotoğrafını eline aldı ve muzur bir tebessümle bakan kayınvalidesine gülümseyerek karşılık verdi. Sonra camın arkasından onun yüzünü okşadı ve yanaklarını öptü. Birden içgüdüsel bir hareketle kütüphanenin önüne gitti. Raftaki CD'lerden birini seçti. Joshua Bell'in kemanından Vincenzo Bellini'nin Casta Divas'ı yayıldı odaya. Amber'in elindeki fotoğrafı masaya yerleştirdi. Malzemeler arasında bir yer açtı. Grönil Schöller kağıtlarından birini yaydı. Masaya oturup kurşun kalemi eline aldı ve Seher'in fotoğrafını büyüterek kağıda geçirmeye başladı. Dışarıda yağmur yağmaya başlamıştı. Kalkıp balkon kapısını açtı. Serin, ıslak rüzgarı içeri davet etti. Odadaki küçük buzdolabından kendisine buzlu bir vodka hazırladı. Bir yudum aldıktan sonra kendisini müziğin ve cama vuran yağmurun sesine bıraktı. Adeta transa geçmişti. Kalemi görevini bitirdiği an ekolin boyaların kapaklarını açtı, samur fırçayı eline aldı ve Seher'in siyah beyaz potresinin üzerinde renkler suyla dans etmeye başladı. Genç kadın elindeki fırçayı kayınvalidesinin yüzünde sanki gerçeğini okşuyor gibi dolaştırıyordu. Bahçede araba sesi duyduğu an rüyadan uyanır gibi elindekileri bıraktı ve doğru aşağı kata indi. Larissa ve Gera'yı yakın bir arkadaşlarının babası eve bırakmıştı. Amber'in onları kapıda karşıladı. ''Hoş geldiniz çocuklar, nasıl geçti akşamınız?'' ''Anneciğim, sen iyi misin?'' diye geriye çekilerek bakıp sordu Larissa. ''Gayet tabii iyiyim. Niye? Ne oldu ki?'' ''Bilmem'' dedi genç kız. ''Yanakların kıpkırmızı, gözlerin parlıyor, ateşin falan yok değil mi?'' Amber'in ister istemez elini kendi alnına koyarken güldü. ''Hayır canım, hayır, ateşim falan yok. Sadece biraz resim yapmaya oturdum. Sanırım onun heyecanından.'' Çocuklarla kol kola girip üst kata çıktılar. Onları odalarına kadar götürüp iyi geceler diledikten sonra tekrar resim atölyesine döndü ve masaya oturdu. Bir saat sonra resim bitmişti. Genç kadın portreyi boş bir şövalin üzerine yerleştirip kadehi elinde kanepeye oturdu ve yaptığını seyretmeye başladı. Kayınvalidesinin resmine baktıkça gülümseyen ifadesiyle Seher sanki tablosundan çıkıp gerçeklik kazanacakmış gibi hissetmeye başladı Amber'in. Gözünü kapadı, tekrar açtı. Birden garip bir sıcaklıkla sarıldı. Bedeni ağırlaştı. Portrenin olduğu kağıt Seher'in çehresi etrafından kesilip atılmış, yok olmuştu. Seher capcanlı tebessümü, ışıltılı mavi gözleriyle Amber'in gözlerinin içine bakıyordu. Üzerindeki lila rengi uzun elbisesi balkondan gelen rüzgarla hafifçe kıpırdadı. Amber'in nutku tutulmuş vaziyette heyecan ve şaşkınlık içinde inanamayarak Seher'e elini uzattı. Ancak parmak uçları değdiğinde yaşadığının hayal değil gerçek olduğuna inandı ve ürpererek fısıldadı. ''Seher anne, siz gerçekten sizsiniz.'' Joshua Bell, Chopin'in Nocturne in Sharp Minor parçasını seslendirmeye başlamıştı. Seher Amber'ini kucakladı. Onun saçlarını, yanaklarını öptü. Genç kadın ağlamaya başladı. Gözünden sessiz yaşlar akıyordu. Kayınvalidesi onu omuzlarından nazikçe tutup gözlerinin içine baktı ve bir eliyle yanaklarındaki yaşları sildi. Sonra çok yavaş bir sesle, duyulmaktan korkar gibi fısıldayarak konuştu. "Bebeğim ne kadar üzüldüğünü fark ettiğim için döndüm zaten. Gerçekten ölmediğimi bil istedim. İçin rahat etsin. Yaşıyorum." Amber'in sevinç, şaşkınlık, inanamazlık, aşırı duygu yoğunluğu içinde alt üst olmuş vaziyetteydi. "Peki ama nasıl?" dedi. "Başucunuzda oturduk bütün gece Berke ile beraber. Hem doktorunuz da dedi ki..." Seher tatlı, keyifli, muzip bir ifadeyle güldü. "Hay çocuk hay, ama ne kadar şaşsan haklısın. Hatta buna kızabilirsin bile. Sizlere bu acıyı yaşattım diye. Ama inan o muzaffer haininden başka türlü kurtulamayacaktım. Doktorumla beraber ayarladık her şeyi. Biraz bunalımdan uzaklaşıp her şeye dışarıdan bakmak istedim." Amber'in gülümserken hala inanmazlıkla başını salladı. "Çılgınsınız siz." Seher de güldü. "Kendisi çılgın olmak her zaman başkalarının insanı çıldırtmasından evladır bebeğim." Sözünü bitirirken gelininin koluna girdi ve beraberce şövalyeye doğru döndüler. Seher memnun bir ifadeyle "bu iş olmuş gibilerden" bir dudak ve baş işareti yaptı. Sonra bunu sesli olarak belirtti. "Harika olmuş," dedi. "Ne kadar ben?" "Aynı." Amber'in elini okşadı. "Eline sağlık canım." Amber'in birden ilk şaşkınlığından kurtulup esas sorması gereken konuyu hatırlamıştı. Dönüp kayınvalidesinin yüzüne baktı. "Peki ama nereye gittiniz, nerede kalıyorsunuz bu kadar zamandır?" "Darılma canım, ama bunu söyleyemeyeceğim. Bilirsen sorumluluk altına girersin. Ben ara sıra gelir seni ziyaret ederim. Ya Berke, Beste, torunlarınız, onlar da sizin yaşadığınızı bilseler keşke. O kadar üzgünler ki hepsi." Seher, Amber'in masadaki kadehini alıp içindeki son yudumu içtikten sonra, "Sen şimdilik bir şey söyleme, olur mu?" dedi. "Söz ver. Hem zaten bundan sonra seninle sık sık görüşeceğiz. Söz." Seher elindeki boş kadehi tekrar masaya bıraktı. "Şimdi artık gitmem lazım." Amber'in bir şey sormak üzereydi ki kayınvalidesi gülümseyerek onu engelledi. "Şşt, hiç nereye diye sorma. Bu gece sadece sana bir uyarıda bulunmaya geldim." Amber'in bir kez daha şaşırmıştı. "Uyarı?" "Evet, şekerlemelerle ilgili." "Şekerlemeler?" "Evet, şekerlemelerle ilgili. Portakal şekerlemesi yapmışsın galiba." "Evet." "Bebeğim, onları güneşte kurutman lazımdı. Öyle dolap tepesinde rutubet yapar. Küflenmiş hepsi. Emeğine yazık." Aniden bir kapı çarpıldı. Amber'in irkilerek odanın kapısından dışarıya, koridora doğru bir bakış attı. Başını geri çevirdiğinde Seher artık orada değildi. Genç kadın tükürüğü boğazında düğümlenmiş, kendisinin bile duyamadığı bir tonda seslendi. "Seher anne." Glock'un Dance of the Blessed Sprints'i çalmaya başlamıştı. Amber'in yine fısıldadı. "Seher anne." Odadan sıcak bir rüzgar geçip balkona doğru uzandı. Yağmur durmuştu. Rüzgarla savrulan tüller kendi etrafında dönüp soğuk bir esintiyle geri geldi. Amber'in içi ürpererek sırtında soğuk bir terle gözlerini açtığında şövalyede duran Seher'in portresi ona aynı tatlı muzip tebessümle bakmaktaydı. Amber'in derin bir nefes alıp düşünün etkisinden kurtulmaya çalıştı. Portreye bakarken mırıldandı. "Tam sana göre bir rüyaydı Seher anneciğim." Rüyasının detayları tekrar hafızasından geçti. Sözcükler yankılandı. Portakal şekerlemesi. Ani bir kararla kalkıp odadan çıktı. Yavaşça loş koridorda ilerleyip merdivenlerden aşağıya indi. Az önce odada dolaşıp yok olan sıcaklık sanki arkasından onu takip etmekteydi. Adeta programlanmış gibi mutfağa girdi, merdivenli mutfak iskemlesini çekti ve sakin adımlarla basamaklarını çıkıp en üst raftaki tepsilerden birine uzandı. Alıp göz seviyesine kadar indirdi. Bir eliyle üzerindeki havluyu kaldırdı. Gözleri dehşetle büyüdü. Boğazından boğuk bir çığlık çıktı. Portakal şekerlemelerinin üzeri mavi küf tabakasıyla kaplanmıştı. Bir müddet öylece olduğu yerde kıpırdayamadan kaldı. Nefesi kesilmişti. Gözlerinden yaşlar iniyordu. Bütün bedeni ısınmış, fiziksel olarak ağırlaşmıştı. Ama garip bir şekilde içinde bir his uyanmıştı. kendisini kucaklayan sıcak bir bulutun içinde yükselip uçacak gibiydi. Usulca merdivenin basamaklarından indi ve sonuncuya oturdu. Elindeki küflü portakal kabuklarına bakarken Seher'in sözleri çınladı kulağının dibinde. Seninle bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Kendini daha fazla tutamadı. Yaşadığının realiteyle olan ilişkisinin bilinmezliği ve anlaşılmazlığı karşısında hıçkırarak ağlamaya başladı. Sırça köşk çatır diyor. Cumartesi sabahı erken saatler Yeşilköy. Marmara'dan hırçın lodosun sürüklediği dalgaların köpükleri vahşi beyaz atlar gibi şahlanıp köpürerek sahile doğru birbirinin üzerinde sürükleniyordu. Deniz süratle akan bulutların gölgesinde sarı, puslu yeşil, kızıl kahverenklerle sonbaharın elbisesini giymiş gibiydi. Sahilde anoraklarının yakasını kaldırmış yürüyen iki kardeşin temposu konuştukları konunun ağırlığıyla yavaşlamış gibiydi. Demek Selçuk Berke'nin usulsüzlük yaptığından bahsediyor dedi Vecdi Vardar. Bana ispat olacak bir dosya getireceğini söyledi diye cevapladı Refet Vardar. Abi, o dosyanın gerçekliğini görene kadar Berke'ye bir laf etme. Selçuk ortalığı bulandırma peşinde bana sorarsan. Hans Peter'ın söylediklerini sana anlattım. Refet Bey iyice yavaşladı ve önlerindeki ilk banka yerleşti. Kardeşine yanına oturmasını işaret ederken hüzünlenmişti. Burada en son Seher'le oturup konuşmuştuk dedi. Bir müddet kız kardeşiyle geçirdiği o günü hatırlayarak sessiz oturdu. Seher'in ölümünü ve acısını düşünmek aslında bir türlü karar veremediği bir konuyu konuşmasına yardımcı olmuştu. Sıkıntılı bir sesle devam etti. O halde sana Bora'nın bana anlattığı bir bilgiyi de aktarmam gerekiyor. Sonra karar veririz ne yapacağımıza. Refet Vardar, New York departmanı ile ilgili Selçuk'un tavrını ve Bora'nın suçlamalarını anlatmaya başladığında Vecdi Vardar neler dinleyeceğini daha başından hissetmiş de korktuğu başına gelmiş gibi kaşlarını çattı, yutkundu. Konuştukları bir kez daha kendi oğluydu, en büyük oğul. Ağabeyini dinlerken gözleri büyük bir mücadeleyle sandalını kıyıya yanaştırmaya çalışan bir balıkçıya takıldı. Onun da bir oğlu var mıydı acaba? Varsa nasıl bir oğuldu? Şu anda işi ve aileyi karalamaktan ve çöküşten kurtarmak için Selçuk'la ilgili gerçekleri kabullenmenin şart olduğunu bilse de yine kahroluyor, küçük sırça parçacıkları yüreğini şahrem şahrem doğuruyordu. Berke, gıyabında konuşulanlardan henüz habersiz, büyük bir heyecanla cumartesi gününü de ofisinde geçirmekteydi. Asistanı, imalat, finansman ve fabrika müdürleri ayakta, çalışma masasının etrafında, masaya yayılı makine parkı planları üzerinde toplantıdalardı. Berke, ceketini çıkarmış, gömleğinin kollarını kıvırmış, bir avucu masaya dayalı, diğer elinde kalem, hararetle konuşmaktaydı. Heyecanı her halinden belliydi. Kalemini kağıtların üzerine bırakıp doğruldu. Arkadaşlar dedi, son derece uyumlu, adımlarınızı paylaşarak çalışmanızı istiyorum. Her zamanki gibi. Şu an 6 monitör geldi ve iş başındalar. Üçü de yolda. Lou Seville başlarını çekiyor yine. Bizim New Jumpton'dan kurs gören çocuklar harika çalışıyorlar. Ama altyapıyı ve organizasyonu sağlayamazsak adamların yapacağı hiçbir şey yok. Zaman para yazıyor. Bu bir ay içerisinde hat kurulmuş, test imalatı bitmiş olmalı. Hem de muvaffakiyetle şimdilik dağılabilirsiniz çocuklar. Dediğim gibi son derece koordineli çalışılacak. Grup dosyalarını toparlayıp odadan ayrıldı. Berke yanında kalan asistanına dönerek sordu. Bu arada Libya'daki şu Şileb'in durumu nedir Tayfun? Hala limanda bekliyor Berke Bey. Berke düşünceli ellerini cebine koydu. Hoş değil, hiç hoş değil. Çok süre starya yiyeceğiz. Acente'den mi kaynaklanıyor? Bilemiyorum, gerekli gördükleri son hediye paketini de transfer ettik. Çok sıkıştık. Yönetim kuruluna kadar bunu çözmemiz lazım. Toplantıya problem götürmek istemiyorum. Bir de bu senenin öğrenci bursları için işçilere ve personele dağıtılacak müracaat şartnamesini hazırlatalım. Çok gecikmeden. Çocuklara motivasyon olsun. İlgileniyorum efendim. Şayet başka bir diyeceğiniz yoksa... Berke'nin cep telefonu çalmıştı. Yok Tayfuncum. Teşekkür ederim. Beauty pansiyonda Zinet'in odası her zamanki karmaşası içinde güne yeni başlıyordu. Ağzı açık içinden kıyafetler dökülen sahte Louis Vuitton çantalar Kuşadası'ndan döndüklerinden beri aynı şekilde yerde durmaktaydı. Yanı sıra sağa sola saçılmış giysiler, ayakkabılar, havlular, Zinet böyle bir odada çarşafı göğsüne kadar çekmiş, elinde sigara, yatağında telefonda konuşmakta, bir taraftan da sigarayı tuttuğu elinin bordo ojeli tırnaklarını seyretmekteydi. ''Yok şekerim'' dedi. ''Bir müddet yeni iş almak istemiyorum. Selçuk balığı tam oltama gelmişken risk almayayım. Görürsün beni çağıracak gene. Öyle bir numara çekmişim ki beni arayacak, eminim. Adamı tanıman lazım. Herif bir numara megaloman. Manyak derecede. Böylelerini övdükçe ipe dolanırlar abi. Bu da öyle oldu. Hiç gerçek mi diye sormuyor bile adam. Ne desen kabul. Yeter ki onu methet. Diyorum ya sana bu iş tamam.'' Dur bakalım, daha bir hafta olmadı. Zaten arada telefonla konuştuk. Vardır herifin başka bir bağlantısı, takıntısı. Hemen kurtulamaz ya. Ama bu akşama kadar aramazsa ben arayacağım. Özlemiştir şimdi o avaz avaz becerilmeyi. Hadi, ararım ben yine seni. Çav! Arsız bir kahkaha attı. Keyifle gerinerek arkasına yaslandı. Odasının dağınıklığına bakarken hepinizden kurtulacağım diye geçirdi içinden. Hepinizden. Bu külüstür pansiyon odası, taklit eşyalar hepsinden kurtulacaktı. Yalnız biraz sabırdı gereken. Cumartesi akşam üzeri Refet Vardar'ın evi. Bu konuyu aramızda hallettiğimize sevindim dedi Refet Vardar koltuktan kalkarken. Ağır adımlarla Berke'nin oturduğu koltuğun yanında durdu ve elini onun omzuna koydu. ''Kusura bakma Berke, senin kanunsuz bir şey yapmayacağından emin olmam gerekirdi.'' Berke ayağa kalkıp onunla yüz yüze durdu. Tavrı her zamanki gibi rahat ve sakindi. ''Endişelerinizi gidermek hakkınızda dayıcığım. Ayrıca size evrak da sunabilirim.'' Bunu söylerken gözlerini kanepedeki diğer dayısına da çevirdi. ''Hayır, hiç gerek yok.'' dedi Refet Bey. ''Babandan kalan hisseleri ve kendi paranı nasıl değerlendirdiğin hiçbirimizi ilgilendirmez.'' Aynen diye söze katıldı Vecdi Vardar. Ayrıca yaptığın bu önemli yardım ve dayanışma için de seni tebrik ederim. Selçuk'un suçlamalarına karşı Berke'nin yapmış olduğu açıklamalardan memnun olduğu çok belliydi. Haydi o zaman artık herkes evine gitsin dedi. Evet, bu toplantı bitmiştir diyerek onayladı ağabeyi. Refet Vardar'la vedalaşan dayı yeğen bahçe çıkışına doğru beraber yürürlerken sana Selçuk'la ilgili söylediğimi şimdi hatırlıyor musun? Ona yıllardır verdiğin desteğe nasıl teşekkür ettiğini gördün dedi Vecdi Vardar. Berke duydukları şaşırtıcı gelmekle beraber Selçuk'a karşı herhangi bir kırgınlık, bir düşmanlık hissetmiyordu. Selçuk'un bana bir kötülük düşünmüş olabileceğini sanmıyorum dayıcığım diye cevapladı. Belli ki bir işgüzar kendisine yalan yanlış bir bilgi vermiş. Telaşlanmakta haklı olabilir. Yalnız keşke bana direkt sorsaydı kuşkusunu. Vecdi Bey alaylı bir gülüşle öyle bir incelik. Tam adamını buldun dedi. Bahçe kapısından çıkmışlardı. Şoförler arabaların yanında beklemekteydi. Hemen kapıları açtılar. Dert etmeyin dayıcığım dedi Berke gülümseyerek. Ben Selçuk'u her haliyle kabullendim. Ayrıca onun hakkında size gelen haberler de aslı astarı olmayan suçlamalar olabilir. Onun için kendisiyle görüşmeden tavır almasaydınız derim. Vecdi Bey elini yeğenine uzatıp vedalaşırken yine de uyarmaktan geri duramadı. Korkarım bu iyi niyet bir gün canını yakacak evlat. Merak etmeyin. Araba yola koyulduğunda Berke üst üste gelen bu usulsüzlük hikayelerinin nasıl hayat bulduğunu, nereden filizlendiğini düşünüyordu. Kendisine yapılan suçlamayla ilgili kimseye kırgınlığı olmamasına rağmen aile içinde aniden su yüzüne çıkan bu kaynamayı bir hastalığın habercisi gibi görmekten ve tedirgin olmaktan kaçamıyordu. Yeniköy'e kadar arabada geçecek zamandan istifade dosyalarını açtı ve dikkatini işine yönlendirdi. Selçuk az önce biten toplantıdan habersiz divanın barında en dip masada Muzaffer'le karşı karşıya oturmaktaydı. Kadehlerindeki içki yarılanmıştı. Amcama verdiğim bilgi Berke'yi zayıflatmaya yetecek. Merak etme dedi. Diğeri yemiş tabağındaki bademlerden birkaçını bir arada ağzına attı. Çiğnerken bir taraftan da konuştu. "Helal olsun ortak." Selçuk masaya doğru eğildi. "Seninle Berke'ye karşı olan duygularımız dışında hiçbir ortaklığımız yok Muzaffer. Bunu unutma." Muzaffer umursamaz kaba bir gülüşle bir avuç badem daha attı ağzına. "Sen ne dersen de ben buna ortaklık derim." Sonra gözlerinde arsız parıltılarla kadehini Selçuk'a kaldırdı. Aynı gece geç saatler Selçuk Vardar'ın evi. Abdi İpekçi Caddesi'nden yukarıya süratle çıkan Harley Davidson, Atiye Sokağı'nın köşesinde yavaşladı ve sokağa girip durdu. Motosikletteki delikanlı kaskını çıkarırken arkasında hala beline sıkı sıkı sarılmış oturan genç kıza sordu. "Baban gelmiş midir?" Gülşah soğuktan ve heyecandan sersemlemiş bir halde motosikletten inerken apartmanın üst kat pencerelerine baktı ve omzunu silkerek konuştu. "Umrumda mı?" Delikanlı inmeden dağılmış dalgalı saçlarına eliyle taradı. Sonra Gülşah'ın ensesinden sarılıp kendisine doğru çekti. İhtiras dolu serseri ifadeyle gözlerinin içine baktı. "Umursamadığından emin misin?" Aslında içinde bulunduğu durum Gülşah'ın çok umurundaydı. İlk defa böyle bir kaçamak yapıyordu ve hem yaşadığı gizliliğin hem de babasına karşı suç işliyor olmasının verdiği heyecan ve korku birbirine karışmış, kendisini çok kötü hissetmesine sebep oluyordu. Ama babasına o kadar kızgın ve kırgındı ki gerçekten umursamıyor olmayı çok isterdi. Bu hafta sonunda yine yalnız bırakılmıştı ve artık hem annesinden hem babasından neden bir arada olmayacaklarına dair sebep dinlemekten yorulmuştu. Ne kadar ihmal edildiğini hatırlamak onu bir kez daha cesaretlendirmişti. "Tabii ki umursamıyorum," dedi. Mümkün olduğunda inandırıcı gülümseyerek, "O zaman beni burada öpersin." Gülşah delikanlının elinin temasına ve gözlerindeki ısrarcı pırıltılara direnerek kendini geriye çekti. "Bunu yapmayacağımı biliyorsun." Genç hiç üstelemedi. Omzunu silkip elini ondan çekti ve direksiyona yerleşti. "Motora gaz verirken tahmin etmiştim," dedi. "Daha çok küçüksün. Haydi güzel kız, büyüyünce görüşürüz." Gülşah'ı birden bu defa da ilk kaçamağını yaşadığı delikanlı tarafından bırakılacak olmanın telaşı sardı. Hayır, yalnız olmak istemiyordu. Ani bir kararla eğilip yanağına çabuk bir öpücük kondurdu. Genç, Gülşah'ın saçlarını karıştırırken gülümsedi. "Eh, bu akşamlık hiç de fena sayılmaz. İyi geceler, sana da." Gülşah önce Aybar'a verdiği öpücükten sonra babasının camdan kendisini görmüş olabileceği endişesinden tüm vücuduna ateş basmış olarak eve doğru koştu. Sessiz apartmanda eski asansörün kapıları ve yukarıya çıkarken motorunun çıkardığı ses bütün dünyayı uyandıracak gibi geldi genç kıza. Dairenin kapısını yavaşça açıp parmak uçlarında içeri girdiğinde evde çıt yoktu. Açık bırakılmış koridor lambasının ışığında salona doğru ilerledi. Orada da sadece çalışma masasının üzerindeki küçük aplik yanmaktaydı ve boştu. Masanın üzerinde babasının adına gelmiş ve henüz açılmamış zarflar durmaktaydı. Gülşah zarfların üzerinde parmaklarıyla gezinirken babasının henüz dönmemiş olduğunu biliyordu. Az önce motosikletli bir gençle bu saatte eve gelmiş olmasının yarattığı korku terk etmişti onu. Şimdi ise babasıyla karşılaşmadığı ve onu üzüp sinirlendirmediği için kızgındı. Bu kaçamağı yaşamasının tek sebebi babasının ihtimaline karşı ondan öc alma isteğiydi ve bu durumda hiçbir işe yaramamıştı. Cep telefonunu çıkardı ve Paris'teki annesinin numarasını çevirdi. Hemen açılmadı ama Gülşah ısrarla bekledi. Nihayet Fazıla'nın uykulu sesi duyuldu. "Gülşah, anneciğim, ne oldu bu saatte, bir şey mi var?" "Hiç, babam yok evde, seni aramak istedim." "Neden gündüz aramıyorsun bir tanem? Rahat rahat konuşuruz, şimdi çok uykuluyum." "Anneciğim, ne olur biraz konuşalım." Telefon kapanmıştı. Genç kız hayal kırıklığı içinde, gözlerinde yaş, elindeki telefona baktı. "Sadece biraz konuşmak istemiştim," diye ağlamaklı sesle mırıldandı kendi kendine. Salondan çıktı. 17. ayrımın sonu, sayfa 229.